Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Sen 2023'e doğru programını yapıyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta ittifaklar içerisindeki gelişmeler var. Onları biraz değineceğiz. Cumhur İttifakı, daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ne gitmiş idi. Onunla birlikte ittifak kuracak idi ama Fatih Erbakan son anda hayır biz katılmayacağız dedi. Bu beklenmiyor idi Cumhur İttifakı tarafından. Onun dışında eski Ekonomi Bakanı davet edildi görev verilmek üzere. O da benim finans çalışmaları var yurt dışında, o yüzden katılamayacağım dedi. Aktif siyasete girmeyeceğim dedim. Yani dışarıdaki finans çalışmalarının Türkiye'den daha önemli olduğunu ifade etmiş oldu. Bunları konuşacağız. Bir de doğal olarak Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ne anlama geliyor? Yeniden Devlet Bahçeli mesela ne işiniz var sizin orada diye hemen tepki gösterdi. Oysa AK Parti heyeti anayasa değişikliğinde HDP'ye gittiğinde bu olması gereken bir ziyaret diye onu olumlamış idi. Bütün bunları de ele alıp konuşacağız. Meral Akşener'in bir de İzmir Kongresi'ne katılma işi var. Bütün liderler oraya katıldı ama Meral Akşener katılmadı. Acaba yeni bir soru işareti orada var mı? Biraz da onun üzerinde duracağız. İstersen bu ittifaklardan gene başlayalım.
İstersen şöyle başlayalım. Bu videoyu biz Salı günü çekiyoruz ama yayınlandığı gün 53 gün kalmış olacak. Yani Şafak Rize.
Evet.
53 gün kalmış olacak. Bu Şafak Rize'yi askerlik yapmamış olan gençler veya varsa hanım izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Askerlikte böyle tezkereye yaklaşınca artık plaka kodlarıyla gün sayılır. Şafak o işte şey, tezkere günü, bizim de seçim günü ne 53 gün kalmış oluyor. Ayrıca bugün bunu yayınlandığı gün Arife, Müslümanların işte kutsal ayına Arifesine girmiş oluyoruz. Onu da kutlayalım.
Evet, mübarek
Ve
bak, olsun.
bir de hani Nevruz'u atlattık. Nevruz'u kutlayalım. Bu Nevruz mevzundan başlayalım istersen yani.
Evet, Nevruz bu sene de kutlandı ama çok fazla gündeme gelmedi. HDP başta olmak üzere pek çok yerde toplantı yaptı. Onun dışında da zaten geleneksel olarak Nevruz'u kutlayan bir alışkanlık var. Özellikle devlet kurumları bunu kutluyor. Onlar da sanıyorum kısmi olarak kutlandı. Sadece HDP'nin pazar günü İstanbul'da yaptığı toplantı biraz polisin müdahalesiyle gergin geçti. Onun dışında ben çok fazla hatırlamıyorum gergin geçen bir toplantıyı.
Bu Nevruz hikayesi, yani işte Devlet Bahçeli de işte Nevruz günü filan diye gerçekleşen toplantı filan diye böyle şey yapmış. Nevruz hikayesi, yani normalde işte hani Nevruz'un şeyi ne, esası ne? 21 Mart, yani işte bütün eşitliği, bahara giriş olarak bütün geleneksel toplumlarda kutlanan, kutlanmasında son derece anlaşılır olan bir gün yani bugün. Ama işte bu Kürtlerin bayramı diye kodlanmış idi ve Kürt'e yağmurlu havada su yok edasıyla 1980'lerden sonra Türk Cumhuriyetleri'nde kutlandığı keşfedildikten sonra bizim güya milliyetçilerimiz birdenbire Nevruz'u sahiplendiler. Nevruz diye bir şey varsa o da bizimdir yani. Kürt'e bir şey yok yani. Bu Kürt, Rum, Ermeni, Arap düşmanlığı üzerinden milliyetçilik yapanlar bende sahiden mide bulantısı yaratıyor. Yani milliyetçilik yapacaksanız hep söylüyorum, Amerika ile Rusya ile Almanya ile aşık atın kardeşim. Yani Türkçülük, Türklük vesaire falan böyle küçültülebilecek bir şey değil yani. Kıymetli bir şey insanlık tarihi itibariyle bakıldığında. Bu dandik adamlar, kadınlar Türklüğü de her şeyi olduğu gibi mundar ediyorlar. Yani Türklüğümle övünen falan bir insan değilim ama sonuçta tarihsel olarak bakacak olursan tarihten Türkleri çıkardığı zaman geriye çok az şey kalır yani. Dolayısıyla bu kıymetli bir şey ya, bunu böyle Kürt düşmanlığı, Rum düşmanlığı, Ermeni düşmanlığı, yani bunları dövmek üzerinden, Arap dövmek üzerinden filan hikayelendirmek absürt bir şey. Son derece zırva bir şey yani. Ama işte memleketin kendisine milliyetçi diyenleri, Türkçü diyenleriyle ulusalcı diyenlerini, bütün ortak paydası da bu. Bütün hayat gayeleri bu yani. Bundan başka bir tatmin araçları yok yani. Dolayısıyla işte bu Nevruz'u da böyle Türkleştirdiler. Ya yani Türklerin Nevruz kutlamasında bir anormallik var mı? Yok. Yani
Yok.
dediğim gibi bütün geleneksel kavimler, Kuzey Yarımküre'de yaşayan bütün geleneksel kavimler için bayramdır yani. O veya bu ölçekte bayramdır 21 Mart. Ama işte Memleket değil, memleket Türkçülerinin, milliyetçilerin hali bu yani. Buradan şimdi istersen asıl hikayeye dönelim. Erdoğan bir hafta içinde iki tane ciddi şamar yemiş gibi görünüyor senin söylediğin gibi. Aslında sadece bu ikiden de ibaret değil. Yani Esat'la görüşme üzerinden bir hikaye yazmak
Gerekirse evet o da var.
niyeti olduğu görünüyor idi. Buna da çok ciddi yatırım yapmıştı gibi görünüyor idi. Putin'e çok güveniyor idi ama Esat dirsek çevirdi. Hani çok da bence yerli yerinde açıklamalarla dirsek çevirmiş yani. Hani Erdoğan bizimle temastan seçim kazanacaksa kazansın ama önce bir şeyden çıksın yani Suriye'den çıksın demiş. Milli Savunma Bakanımıza da güzel bir ders vermiş. Akabinde Mısır'da ciddi bir başarısızlık gerçekleşti. Yani Mısır'da da bir takım beklentileri vardı anladığım kadarıyla. O da gerçekleşmedi. Yani acaba duygusu oluştu bende bu hani hep söyleyip dururum yıldızım yükselirken savaşı kaybetsem bile kazanmış gibi anlaşmalar yapabilirsin ama yıldızın düşüyorsa kazansan da nafile deyip dururum. Acaba Erdoğan'ın yıldızı benim tahmin ettiğimden daha hızlı mı, düşüyor mu?
Şimdi doğal olarak bir seçim ortamına girildi. Herkes bir seçimi bekleyelim havasında. Bir de bu sefer kaybetme ihtimalini satın alıyor Batılılar. Daha yüksek görüyorlar. Erdoğan kaybedebilir bu seçimi diye. O nedenle de doğal olarak herkes bir bekleme sürecine girdi.
Bütün işaretler Erdoğan'ın durumunun zor olduğunu,
Gösteriyor.
Tarzan'ın zor durumda olduğunu gösteriyor. Buradan bir şey yapmaya kalkacak mı, yapmaya kalktığı şey bir sonuç verecek mi göreceğiz. Yani bu tek taraflı bir maç değil. Muhalefetin ne yaptığına bağlı olarak oyun değişecektir. Ama şu anda görünen tablo o ki, genel olarak kamuoyundaki kanaat o ki, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile muhalefet Erdoğan'ı yenebilir. Anlaşılan o ki yenmesi büyük ihtimal. Anlaşılan o ki genel kanaat bu. O halde şu parantez içinde şunu söyleyeyim. Demek ki Türkiye'nin genel kamuoyu bir Alevi'yi Kürtlerle işbirliği yapmış olduğu durumda Erdoğan'ı yenebilecek
Durumda.
bir irade sergileyebiliyor. Şu andaki durum bu. Buradan itibaren eğer bu maç kaybedilirse Türkiye'nin işte falanca özelliği Türklerin işte şöyle olması böyle olmasıyla açıklanabilir bir şey değil. Yani şu anda onu tespit etmiş olalım. Şu anda seçim olsa bu seçimin kazanılacağı konusunda yaygın bir kanaat var ve buradan
Şey de
itibaren
kırıldı aslında. Erdoğan son anda bir şey yapar, seçimi yine kazanır. Kılıçdaroğlu da hep kaybeder duygusu var idi. Biz bunu alamayız düşüncesi vardı. Özellikle muhalif aydınlarda. Bu hava da kırılmış gibi gözüküyor. Onlar da inanmaya başladılar. Evet, bu seçim alınabilir, Kılıçdaroğlu kazanabilir diye.
aydınlar var yani diyorsun sen. Onlar da böyle bir kanaat var diyorsun.
Diyenler var idi. Onlar derdi. İstersen senin adına bir tırnak işareti koyayım. Tırnak içerisinde aydınlar.
Bu yeniden refah hikayesi
Onu istersen
gösteriyor.
şöyle sorayım ben ve oradan devam et. Şimdi Yeniden Refah Partisi işbirliği yapacak diye ortaya çıktığında aslında büyük bir tahribata açmıştı AK Parti'nin içerisinde. Özellikle kadınlar karşı çıktılar. O kadınlar da protesto edildi. Ayrılırken de ben katılmayacağım derken de bir başka darbe vurdu. Yani gelişi de bir darbeydi, gidişi de bir darbe oldu.
Tam da oraya gelmekti derdim. Yani sonuçta Erdoğan şapkasından çıkabilecek tavşanlardan bir tanesi Yeniden Refah'la işbirliği idiyse eğer bu tavşanı çıkarırken tavşan da öldü, şapka da delindi. Yani teknik olarak bakıldığında biz bu işi niye yaptık?
Evet.
Bu teşebbüste niye bulunduk noktasına gelmiş olmaları gerekiyor. Yani çünkü hani nasıl Akşener masadan kalktı, sonra yeniden oturdu, eskisinden daha iyi olduğu masa. Bu sefer Erdoğan yeniden refaha gitti, sonra geri döndü ve eskisinden çok daha kötü
Kötü
oldu.
oldu.
Yani o kadar, bence o kadar kötü oldu ki aslında eğer muhalefet bu işi kullanabilirse 2 ayda AKP'ye çok ciddi yani 8-10 puana varacak bir darbe vurulabilir yani burada.
Evet.
Çünkü yani olay şurada görünüyor ki bu mesele aslında çok daha derin bir çatlağın, çok daha derindeki bir çatlağın su yüzüne vurmuş hali. Şimdi şöyle hikayenin tarihçesiyle belki şekillendirebiliriz. Erdoğan işte başından itibaren şöyle bir adamdı, zaten ajandası buydu vesaire hikayeleri anlatılıyor. Sonuçta işte bugün Özlem Zengin'in kırmızı çizgimiz vesaire dediği yasalar, İstanbul Sözleşmesi vesaire hep Erdoğan'ın döneminde ve
Geldi.
Erdoğan'ın böyle ben neler yapıyorum bakın görün edasıyla, hani böyle bir torba yasanın bir yerine ekleyerek yaptığı şeyler değil, gurur duyarak ve bunun üzerinden bir siyaset üreterek gümbürtüyle yaptığı işlerdi bunlar ve bunlardan geri adım atıyor. Dolayısıyla aslında o çok derindeki çatlak, kadının statüsünün belirli bir sosyal kesimde yol açtığı depremin işareti. Muhafazakar diye kodlanan geniş yığınların, aslında bu anlamda bakıldığında o yığınlar sadece AKP'ye oy verenlerden de ibaret değiller. AKP'ye oy vermeyenlerin arasında da bu anlamda çok geniş yığınlar var. Yani kadının statüsünün bu hızlı değişimi karşısında ürküntü duyan, tedirginlik duyan, ne yapacağını bilemeyen, teorik olarak aslında kadının evet bütün bunları kazanması hakkıdır ve işte biz on binlerce yıl halt yemişiz diyor olsa bile pratikte kendi karısını, kendi kızını kontrol edemiyor olmasından, yani babasının, dedesinin davrandığı gibi davranamıyor olması yüzünden acemilik çeken, eli ayağına dolanan, dolayısıyla ne yapacağını bilemeyen çok fazla erkek var. Yani sadece de dediğim gibi sadece AKP'ye oy verenler arasında da değil yani. Şimdi bu erkeklerin öyle veya böyle talepleri, rahatsızlıkları, huzursuzlukları siyasallaşamıyor idi. Şu ortamda bu siyasallaşıyor. İster istemez siyasallaşıyor yani. Yeniden Refah daha önce Saadet Partisi'nin yaptığı ve işte daha AKP'nin içindeki marjinal grupların yaptığı ama şimdi yeniden Refah'ın sahiplenmeye kalktığı şey, hikaye bu. Yani Yeniden Refah'ın 30 tane anladığım kadarıyla işte talebi varmış. O taleplerin hiçbirisinin ne olduğunu kimse bilmiyor yani. Ama kadının statüsüne dair talepleri burada asıl depremi yarattı. Tekrar şeyi hatırlatayım. Her seferinde hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. AKP'nin tabanında kadınlar erkeklerden daha fazla. AKP Kadın Partisi, Kadınların Partisi ve dolayısıyla şimdi AKP kendisini şöyle bir açmaza soktu. Eğer zorlanırsa, bu açmaza doğru zorlanırsa, tavrını netleştirmesi gerekir hale getirilirse AKP çok zor duruma düştü. Ya çıkacak diyecek ki biz kadınların bu kadar özgürleşmesine karşıyız kardeşim. Yani bu iş öyle yeniden refaha sahiplenebileceği bir şey değil. Asıl onun o muhafazakar değerlerin sahibi biziz. Yani oradaki bu hikaye literatürde nasıl geçiyor? Ailenin korunması. Yani ailenin korunması derken aslında böyle bir şalın altında gizleniyor olan şey ne? Erkeğin kadına tahakkümü. Alıştığımız aile düzeninin, yani erkeğin reis olduğu, kadının onun şu veya bu ölçekte kölesi olduğu düzeni, geleneksel muhafazakar düzeni sürdürmek oluyor. Şimdi bunun bayraktarını biz yeniden refaha bırakmayız. Çünkü bırakırsak erkek tabanımızdan olağanüstü bir kayma gerçekleşebilir. Bırakmayız. Asıl o muhafazakar değerlerin savunucu sahibi biziz demesi gerekiyor yeniden refaha bir kaymayı önlemesi için. Bu durumda da kadınlarda ciddi bir memnuniyetsizliğe yol açması kaçınılmaz olur. Karşı tarafta kadınları, yani AKP'den kaçmak ihtiyacı hissedecek olan, böyle bir AKP'den kaçmak ihtiyacı hissedecek olan kadınları çekecek bir özne yok gibi görünüyor. Yani Kılıçdaroğlu'na gitmezler. Kılıçdaroğlu ne yaparsa yapsın gitmezler. Gerçi Kılıçdaroğlu dünkü videosunda girerken buradan girmiş mevzuya ama yani ölçülü bir şekilde bırakmış onu. Ama buradan kanırtılırsa Kılıçdaroğlu'na gitmezler o kadınlar. Şeye en böyle hani makul gibi görünüyor, ilk bakışta en makul gibi görünüyor olan aktör Babacan. Babacan'a da gitmezler. Burada şöyle bir tasnif yapayım. Babacan, kız babalarının, kız annelerinin damat olarak çok makbul bulacakları bir özne. Ama kızların eş olarak kendileri için uygun görecekleri bir özne değil. Yani kim olabilir mesela muhalif aktörlerin içinde? Mesela İmamoğlu olabilir. Yani bu hikayeyi kadınların başı örtülü, başı açık. Kadınların haklarının müdafi pozisyonuna eğer İmamoğlu yerleştirilebilirse, o zaman o kadınlar İmamoğlu üzerine Kılıçdaroğlu'na oy verebilirler, iddia ediyorum. Şimdi denecek ki ya nereden çıkarıyorsun bunları falan. Yani bunları böyle kafamdan uydurmuyorum yani. Kadın değilim. Dolayısıyla kadınların nasıl tercihlerde bulunduğunu ancak kadınlara bakarak anlayabilirim, tahmin edebilirim. Dolayısıyla yaptığım iş bu yani. Ben ideolojilerden soyunmuş olarak kadınların bu siyasi oyunculara nasıl, bunlardan söz ederken hangi sıfatları kullanıyorlar, onu hangi ses tonuyla kullanıyorlar vesaireye bakıyorum. Yani babacan için diyelim ki iyi çocuk diyorlarsa, İmamoğlu için başka bir ses tonuyla başka sıfatlar kullanıyorlar. Yani Erdoğan için, yani seküler olduğunu iddia eden kadınların, seküler olan kadınların, yani Erdoğan için kullandıkları sıfatlar vesaireler falan son derece kışkırtıcı yani. Dolayısıyla bunlara yaslanarak söylüyorum. Ben bu böyle hani o bilmem ne kadar yıl içinde birikmiş gözlemlerim yani. Ama isteyen zaten kamuoyu araştırması da yapabilir bu anlamda. Buradaki tutumlar aslında o ideolojik hikayelerin altında, daha altında, daha belirleyici yani daha bilinçaltı faktörler bunlar.
Nedense kamuoyu araştırmaları bu tür araştırma yapmıyorlar. Yani kadınlar nasıl davranacak, işte gençler nasıl davranacak? Gençler birazcık hani eğiliyor gibi duruyorlar ama ben tam anlamıyla orada bir yoklama yaptıkları kanaatinde değilim.
Zaten kamuoyu araştırmalarında böyle soru sorarak bunu çıkaramaz. Dediğim gibi orada o nüanslar da var yani. O nüanslara yaslanarak diyebilirim ki, çok emniyetle diyebilirim ki, eğer bu kadın konusunun bayraktarlığını muhalif heyet İmamoğlu'na verirse, İmamoğlu da bunu layıkıyla oynarsa yani çok ciddi bir darbe yiyebilir Erdoğan. Eğer yeniden refaha zemin kaptırmamak için erkek ve marjinal erkek kesimlerinin oyuncusu durumuna gelirse, bunu yapmayıp eğer ne diyorsunuz kardeşim siz ya, bu devirde böyle şey mi olur, kadınlarımız başımızın tacı, biz tabii ki işte kadınları koruma kanunundan da onun ruhundan da taviz vermeyiz filan demek zorunda kalırsa Erdoğan, o zaman da erkek tabanından refah, yeniden refaha 4-5 puan kaybedebilir yani. Dolayısıyla çok kötü bir açmaza soktular kendilerini.
Birden Refah Partisi, yeniden Refah Partisi, partiden uzaklaşma eğiliminde olan daha İslamcı, daha muhafazakar kişiler kesimin adresi oldu herhalde. Gidebileceği bir adres gibi geldi.
Zaten öyleydi. Sonuçta o radikal İslamcı diyebileceğimiz, yani aslında hani böyle adlandırmaları da sevmiyorum ama hani basitleştirmek için söyleyelim. Sonuçta bu kesimin sırtta taşıdığı bir şeydi yeniden Refah. Onlar Erdoğan'la işte tarikatlar üzerinden, cemaatler üzerinden vesaire bir ilişki kurup finansal olarak güç sahibi oldukları için ve sadece o çerçeve içinde bir tür ittifak idiler. Bu zaman içinde aslında AKP'yi onlar rehin aldılar. Ben bunu yıllardır söylüyorum yani. Çok dar aslında, o çok, çok dar bir kesim. Türkiye'de o anlamda bütün modernizmin her şeyiyle kavgalı olan, ama modernizmin her şeyiyle kavgalı olmak derken aslında temel meseleleri onları kadın zaten. O yüzden de ben mütemadiyen yani birkaç yıldır herhalde seninle yaptığımız birkaç programda da buna değindim. Birkaç yazı da buna, bunun için yazdım. Mütemadiyen ısrarla söylüyorum ki en alttaki pay hattı kadın meselesi yani. O kadın meselesi konusunda daha şey duran, yani ne dediği belli, net duran Yeniden Refah'tı ve o yüzden de Yeniden Refah'ın çok erkek bir tabanı var. Yani AKP'ye oy veren kadınlar için ikinci adres hiçbir durumda Yeniden Refah olmaz. Ama AKP'ye oy veren erkeklerin büyük bölümü için Yeniden Refah ikinci bir adres, büyük bölümü derken yani sonuçta AKP'ye rehin alan kesimin toplamı 11-12 puan civarında olduğunu tahmin ettiğimi geçen programlarda söylemiştim. Yani onların erkekleri için ikinci adres net buluşu yeniden Refah'tır yani. Dolayısıyla şimdi buraya doğru zorlanırsa AKP, kardeşim söyle derdini, kadınlar hakkında ne düşünüyorsun, zorlanabilir ise muhalefet buradan hiç beklenmedik ekstra bir avantaj sağlayabilir. Hiç hesapta olmayan bir avantaj sağlayabilir ve bu duruma kendisini kendi kendine soktu yani Erdoğan. Bunlar da gösteriyor ki öyle Erdoğan'ın şapkasındaki tavşanlar yani karşı tarafın, karşı tarafların, şimdi burada Yeniden Refah Partisi eğer Erdoğan'la anlaşsaydı, yani bu bir tavşan olacaktı. Ama anlaşmadığı zaman ortada tavşan olmadığı görünüyor yani.
Şimdi galiba bu Yeniden Refah meselesinin bu kadar tahribat açmasının bir nedeni de Hüdapar'la ilişkilerin de aynı döneme denk gelmiş olması. Hep onda Kürt meselesi yüzünden yaklaştılar. Aslında orada da bir kadın meselesi ağırlıkta o çarpan etkisi oluşturdu Yeniden Refah Partisi'nin söylediklerini.
Evet, aslında hepsinin arkasında yatıyor olan şey kadın meselesi yani. Sonuçta temel sıkıntımız bu. Bu sadece bizim sıkıntımız değil yani. Bu bütün dünyanın sıkıntısı. Yani Birleşik Devletler'de Trump'ın arkasında hizalananlar için de tablo böyle yani. Adam, ben hep verdiğim misali söyleyeyim ya şimdi. Kansaslı kasiyer ya da Kansaslı muhasebeci şimdi. Akşam evine geliyor ve kızı soruyor, baba oral seks ne demek diyor. Adam şimdi bütün tüyleri diken diken oluyor. Onun kendi değerleri itibariyle baba kız böyle şeylerin konuşulmaması, kızının böyle şeylerden haberdar olmaması vesaire gerekiyor. Yani aile vesaire dediği zaman aklına gelen şeyler bunlar adam. Adam bunu görmüş. Anadan babadan bunu görmüş yani bunlar. Ama şimdi Madonna çıkıyor böyle bir laf ediyor ve kız bunu duyuyor filan. Bu dünya adamın içinde sörf yapabileceği bir dünya değil yani. Dolayısıyla bu yüzden adam Trump'ın peşinden gidiyor. Yani bu dünyayı hiç kimse adam ölene kadar durduracak. Yani donduracak Trump. Ve adam da öldükten sonra benden sonra tufan. Dünyada bu halde olan, böyle sıkışmış olan geniş kesimler var. Ve bu da kadının statüsünün çok hızlı değişmesinden kaynaklanıyor. Olağanüstü bir adaptasyon kabiliyeti sergiledi insanlık ve erkekler diye düşünüyorum. Ama yani bunu ne kadar adaptasyon kabiliyeti sergilerse işte bu kadar oluyor yani. Bundan sonra bundan fazlasını beklemek de ham hayal diye düşünüyorum. Dolayısıyla asıl altta yatıyor olan hikayenin kadın mevzu olduğunu, cinsel kadın ve cinsellik mevzu olduğunu düşünüyorum. Bu bir tarafı siyasallaşmıştı, kadın tarafı siyasallaşmıştı ama bu kadının statüsündeki değişimin huzursuz ettiği kesimlerin talepleri siyasallaşamıyor. İşte Trump'la birlikte bu da siyasallaşmaya başladı diye okuyorum. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de de işte böyle bunlar konuşulmuyor muydu? Konuşuluyordu yani. Yeniden Refah çevrelerinde, Hüdapar çevrelerinde, işte cemaat çevrelerinde konuşulmuyor muydu? Konuşuluyordu ama bunu açıktan dile getirmekten utanılıyor idi. Utanılmak belki bu kesimler için utanmak, dilini kullanmak, şeyini kullanmak belki çok hoş olmuyor. Yani ürküyorlardı, korkuyorlardı görecekleri reaksiyondan. Ama bir biçimde işte bir yerinden bir başlayınca, çatlayınca bunlar dile getirilmeye başladı. Dolayısıyla bu Yeniden Refah hikayesi Erdoğan'ı çok zor duruma düşürdü gibi görünüyor.
2004 yılında benim bir hatıram var ve çok şaşırmıştım. Yerel seçimler vardı Denizli'de. Erdoğan miting için geldi yerel seçimlere. Ve bir toplantı oldu, miting oldu. Ben dolaşıyorum işte miting alanının sağını solunu her yerine. Birden fark ettim ki kadın sayısı fazla erkeklerden. Bu daha çok dikkatimi çekti. Ya niye bu kadar kadın çok fazla ve bunlar niçin geldiler? Acaba bindirme kıta mı, hani bir fabrikadan çıkartılıp hepsi mi getirildi falan diye. Onlarla konuşmaya çalıştım ve hayır, çoğu gönüllü gelmişti. Öyle fabrikadan gelenler de vardı ama onlar bile içinden gelmiş olmaktan dolayı memnundu. Orada bulunmaktan dolayı. Bu o güne kadar benim Denizli'de gördüğüm kadın sayısının en yoğun olduğu bir toplantıydı. CHP'lilerde böyle bir kadın sayısı yoktu hiçbir zaman. O zamana kadar.
Hiçbir zaman CHP'nin başındakiler kadınlar için cazip insanlar olmadılar. Kız babaları için de cazip damat adayları olmadılar. Dolayısıyla bu dediğim gibi ideolojik şeylerin altında, o üstüne ideoloji inşa edilen temel kavramlar bunlar. Temel motifler bunlar. Bunları es geçen bir kavramlaştırma dünyamız var. Ben de ısrarlı bir biçimde hep bunlara baktım yani. Herkes böyle ideolojilere vesairelere bakıyor ama teorik olarak bakınca, o ideolojik şeylerle bakınca AKP'nin hiçbir tarihte kadınlardan bu kadar oy almaması gerekir. Ama alıyor yani, realite bu. AKP'nin başına Erdoğan olmayıp da Abdullah Gül kalsaydı bu kadar oy alamaz. Yani ona oy vermiş olanlar bir süre sonra oylarını geri alırlardı. Başörtüsü vesaire sebebiyle oy vermiş olanlar bir süre sonra oylarını geri alırlardı. Şimdi buradan istersen şeye geçelim yani. Kılıçdaroğlu'nun videosuna.
Ondan önce istersen bu Mehmet Şimşek'in de hayır deyişini değerlendirelim. Böylece Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin şeyi bitmiş olsun. O da ilginçti. Çok ümit bağlanmıştı Mehmet Şimşek. Gelecek ekonomiyi kurtaracak, Batı ile olan yeniden irtibatı sağlayacak diye. Ama ne görev aldı ne de aktif siyasette yer almayacağını ifade ederek gitti. Halbuki kabul edeceği beklentisiyle bir hazırlık da yapılmıştı. Orada konuşma yapmasını sağlamak için bir platform da hazırlanmıştı.
Yani ben bu akıl yürütmeye şaşkınlıkla izledim yani. Yani sonuçta şimdi Mehmet Şimşek gelecek AKP'ye. Peki ne olacak? Yani işte ekonomi programı Mehmet Şimşek'e teslim edilecek. Bu Erdoğan için. Yani benim ekonomi programım yanlışmış.
Demektir tabii.
İtirafı manasında gelirdi. Onu nasıl yönetecekti yani? Diyelim ki Mehmet Şimşek geldi. Ve diyelim ki işte o hazırlıkların sonucunda da bir konuşma yaptı. O konuşmada ne diyecek? Yani bu epistemolojik kopuşluğa geldiğimiz noktadan itibaren şöyle neoklasik vesaire falan böyle bir takım laflar edecek olsa Mehmet Şimşek'in bir katkısı olmaz. Yok Mehmet Şimşek buradan itibaren biz işte toparlayacağız yeniden AKP'nin ilk yıllarındaki gibi falan diyecek olursa bu sefer de Erdoğan kendisi taca düşmüş olur. Dolayısıyla oradan da bir şey çıkma ihtimali yoktu. Oradan da kendi kendisini zora soktu ama o diğer meselede kadar çok tayin edici olmaz yani. Yani
Bir gösterge sadece işte reddetmiş olması Mehmet Şimşek'in bunu kabul etmemiş olması. Halbuki eskiden olsaydı böyle bir görevi hemen kabul eder ve mevcut politikayı da aynen sürdürmeye bile razı olurdu.
Zannetmem Mehmet Şimşek yani eski politik yani Nebati'nin yerine kendisinin getirildiği bir duruma razı olması öyle çok da tahmin edilebilecek biri değil yani. Çünkü Nebati'nin pozisyonu çok
Farklı tabii de.
Makbul bir pozisyon değil.
Biraz daha eşite yakın bir şey. Yani biraz daha kendi alanını açan, %30'luk kendi inisiyatifiyle hareket edebilen bir pozisyona gelmiş olurdu. Buna razı olurdu.
Benim için çok makbul bir insan değil yani Mehmet Şimşek. Benim için bu oyun sahadakiler hiçbir böyle aman aman böyle alkışlanacak insanlar değil. Ama sonuçta şöyle bir soru sorayım sana. Yani Mehmet Şimşek şimdi gitse Davutoğlu'nun partisinden devadan veya hatta CHP'den aday adaylığı başvurusu yapsa aday olur mu? Aday yaparlar mı?
Yani şöyle de bakarlar, karşı taraftan bir adam transfer ettik, bu işimize yarar mı diye onu ölçerler. Yoksa ekonomik olarak bir katkı sağlayıp sağlamayacağını bakmazlar.
Tamam yani ekonomik olarak katkı sağlamayacaksa sadece mesele siyasi bir ikbal ise Mehmet Şimşek her halükarda onu elde edebilecek bir isme sahip. Benim için çok makbul değil ama kamuoyunda işte evet bir şeyleri başarmış bir isim gibi böyle bir isim yaptı yani. Dolayısıyla mesele eğer ekonomiye vaziyet etmek ise biliyor ki bunu zaten yapamaz Erdoğan'ın kazandığı durumda. Eğer sadece bir siyasi ikbal yani işte orada bir milletvekili bir bakanlık vesaire ise onu zaten alır. Başka türlü de alır yani. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in kabul etmesini bekleyenler niye bekliyor idiler bilmiyorum yani. Hangi akıl yürütme? Yani şimdi şöyle bir akıl yürütme var yani. Ya bak akli olarak bakıldığında bizim şimdiki ekonomi politikamız sürdürülebilir bir politika değil. Bunu Erdoğan da idrak etti. O halde bir Türkistan yapması gerekiyor. O da farkındadır. Ya öyle bir dünya yok yani. Erdoğan hiçbir şeyin farkında değil. Hiçbir şeyin farkında değil. Yani adamın duyması istenilen şeyler dışında bir şey söylenemiyor ya. Yani.
Şunun farkında ama bir şeyler kayıyor zeminde. Bunu fark ediyor. O için de bir şeyler yapmak lazım diye düşünüyor. Yapıyor. İşte yaparken yeniden refahta olduğu gibi gelişi de bir sorun, gidişi de bir sorun oluyor. Mehmet Şimşek'te de davet edilmesi de bir sorun. Onu kabul etmemesi de bir başka sorun olarak ortaya çıkmış oldu. Şimdi
evet.
Hüdapar meselesi var. Orada kamuoyuna gelmedi ama MHP'nin tabanından çok ciddi bir reaksiyon olduğu söyleniyor. Bahçeli'nin sarayda yaptığı toplantıda bunu gündeme getirdiği şeklinde değerlendirmeler de var. Memnun değil yani böyle bir işbirliğinden.
Yani Bahçeli'nin kıpırdayacak yeri mi var yani? MHP tabanında bir memnuniyetsizlik varsa yani bu memnuniyetsizliğin zaten sayısız sebebi var, birikmiş. Üst üste gelmiş sebebi var. Bu bir bahane olarak çok işe yarayabilir. Yani şimdiye kadar bütün bu rezilliklere rağmen hala Bahçeli'nin ve MHP'nin arkasında kalmış AKP'ye payanda olmayı kabul etmiş olan MHP tabanında bu sefer tamam kardeşim demek için bir sebep olabilir. Aslında birçok sebep oldu.
Yani Sinan Ateşçi'nin öldürülmesinden dolayı öfke duyanlar orada bunu dile getirememiş olabilirler. Ama şimdi ya bak siz niye işte bir Kürt'le işbirliği yapıyorsunuz? Hani biz PKK'ya karşıydık falan diyerek itiraz edebilirler.
Ya benim kanaatime göre MHP'nin tabanı 5'lere falan düşmüştür.
Evet.
Tahminen. O 5'ten de işte 2-3 puan da bu sebeple gidebilir. MHP tabanı itibariyle ortadan kalktı zaten. Yukarıda bir çatı var ve o çatı işte böyle atanamamış şairin giderek öfkesi, nefreti vesaire falan kustuğu bir şey halinde orada duruyor yani. O bir menfaat çetesi. Oradaki bir menfaat çetesi yani. Bürokraside bir takım pozisyonları korumak üzerinden tırnak içinde işte devlette bir yer kapmaktan başka bir derdi olmayan bir menfaat çetesi halinde. Yoksa MHP'nin tabanında zaten çok çok az bir şey kaldı.
Evet, şimdi şeyi geçebiliriz istersen buradan Kılıçdaroğlu'nun ziyareti, HDP ziyareti.
Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti üzerinden evet bir spekülasyon yapılabilir işte niye mecliste ziyaret etti vesaireler yapıldı. Ona da işte kendilerince bir açıklama getirdiler vesaire. Beni şimdi asıl ilgilendiriyor olan bu konu çok ilgilendirmiyor. Neden çok ilgilendirmiyor? Anladığım kadarıyla çünkü hissettiğim kadarıyla diyeyim. HDP ve üstelik de biraz da bileşenlerinin de baskısı olduğu için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemek zorunda kalacak. Muhtemelen işte destek açıklaması yapmadan aday göstermeyerek bir destek belki iki tarafına daha çok işe gelir. Belki öyle bir şey, öyle bir formül geliştirecekler. Yani HDP Kılıçdaroğlu adaylığını desteklemeyecek ama işte tip evet filan destekleyecek, destek açıklaması yapacak ama aday çıkartılmayacak. Aday çıkartılmadığı zaman zaten Murat hasıl olmuş olacak vesaire gibi bir formüller geliştirilecek böyle ince ayarlı işler yapılıyor. Çünkü işte evet Türkiye kamuoyu hakkında hala aynı geyikler dolaşıyor yani. Görünüyor yani bu varsayımların tamamı yalan. Kamuoyunun bambaşka hassasiyetleri var, bambaşka yerlerde bambaşka dertleri var yani. Her halükarda benim için asıl üzerinde konuşulmayı hak ettiğini düşündüğüm mevzu Kılıçdaroğlu'nun videosu. Kılıçdaroğlu bizim işte
Biliyorsun.
randevu video çekmeyi de alışkanlık haline getirdi. Yani şeyi aratmıyor. Sedat Peker'in eksikliğini hissettirmemeye çalışıyor bize.
Kendi evinden çektiği videolar gerçekten biraz farklı ve çok izleniyor. Farklı bir durum var orada.
Bir de ne kadar izlendiğine bakmadım bilmiyorum ama sonuçta bu video için, bu videonun içeriği için hani hoca olsam yıldızlı 10 verirdim yani. İçeriği çok yerli yerinde, çok sonunda bağlarken biraz sıkıntılı olmakla birlikte kompozisyon ödevi olarak kusursuz bir ödevdi yani. Türkiye'nin mevcut durumuna da cuk oturan bir ödevdi yani. Burada dediğim
Yani
gibi o kadın
Kılıçdaroğlu'nun senden yıldızlı 10 alması biraz zordur ama bunu başardı bak.
İçeriği itibariyle
Evet.
dedim. Kılıçdaroğlu'nun sunuşunu ona da 10 üzerinden 8 verirdim yani. Orada da çok şeyim yok. Mevzuya kadın meselesi üzerinden girip onu dozunda bırakıp ondan sonra işte mesele Erdoğan değil formülasyonunun da Türkiye'nin mevcut şartlarında çok yerli yerinde olduğunu düşünüyorum. Bunların zamanında yapılması gerekiyordu yani. Şimdi yumurta kapıya geldikten sonra yapılmasına itirazımız var bizim. Yani sonuçta bunlar görünüyor idi. Yani bizim yeni bir hikayeye ihtiyacımız var ve bu yeni hikayenin içinde bakıldığında Erdoğan son derece önemsiz. Erdoğan'la ilgili sıkıntılarımız son derece önemsiz tali meseleler mevzunu söyleyip duruyoruz yani. Bu anlamda evet bunun şimdi yapılmış olması geç ama yerinde yapılmış yani. Onu söylüyorum yani. Kılıçdaroğlu'na hakkını teslim edelim şimdi. Yapılması gereken şeyi yaptı. Burada yani sen de programdan önce işaret ettin. Hani ben aslında burada bir kolaylaştırıcıyım işte şunları yapacağım, bırakıp çekileceğim, torunlarımı seveceğim filan. Bunlar da kamuoyunun duymak isteyeceği
Şeyler, evet.
şeyler. Tamam. Ama benim açımdan asıl tayin edici olan şey eğer üstüne sahiden de bundan sonra bir kampanya inşa edilebilirse sonuç vereceğini düşündüğüm şey videonun içinde iyi formüle edilmiş ve çok yer tutuyor olan şey, kardeşim biz Türkiye olarak bundan daha fazlasını hak ediyoruz. Türkiye olarak ve dolayısıyla da bu daha fazlası için yapmamız gerekenler var. Bütün dünya bizim rakibimiz, düşmanımız değil, rakibimiz. Şimdi bunlar çok güzel formülasyonlar. Bunun işaretlerini vermişlerdi ve yarım kalmıştı. Yani ey dünya, işte oradaki kelimelendirmeyi çok sevmesem de, ama içerik itibariyle ey dünya, Türkiye senin çöplüğün değil. Ey dünya, Türkiye senin ucuz iş gücü kaynağın değil. Ey dünya, Türkiye senin göçmen depon değil vesaire gibi şeylerle bunun işareti verilmişti. Böyle billboardlar vardı bundan birkaç ay önce, hatırlarsın.
Evet, bu ekonomi programını açıklamak için yaptığı, İstanbul'da yaptığı toplantıdaydı o. Ben de toplantıyı yerinde izlemiştim.
Bizim ihtiyacımız olan şey, Türkiye olarak ihtiyacımız olan şey bu. Yani bir kere gururumuzu okşayacak. Yani biz dünyaya meydan okuyabiliriz. Yani öyle togdu orada işte dandik dundik bir takım işlerdi filanla değil. Yani minütlerle filan falan değil. Reel, gerçek bir takım şeyler üzerinden biz dünyaya meydan okuyabiliriz. Şimdi buna ihtiyacımız var. Biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Bundan kurtulamayız yani. Yani o tarihi imha edemeyiz. CHP ile ilgili ve CHP'nin temsil ettiği ideolojiyle ilgili Türkiye kamuoyunun temel problematiği buradaydı. Yani çünkü Türkiye'de kamuoyu daha çoğunu talep ettikçe CHP'liler ya kardeşim bu topluma bu kadar deyip daha çoğunun zaten kazanılamayacağını, yani hayal kurmayı imkansızlaştıran bir tavrı vardı Türkiye'nin CHP ile ilişkilendirilen, kamuoyu tarafından CHP ile ilişkilendirilen entelijansiyasının genel tavrı buydu yani. Yani ne olacak, siz İngiltere'yi yenmeyi hayal edeceksiniz? Var mı böyle bir şey yani? Türkiye'den bu kadar olur havasını pompalıyor olanlar kamuoyu tarafından CHP ile ilişkilendiriyordu. Türkiye'nin CHP ile esas sıkıntısı buradadır yani. Dolayısıyla şimdi bunun çok çok temel bir ihtiyaca cevap veren bir şey olduğunu düşünüyorum. İşin öteki tarafına gelince bunun ölçüsü, kelimelendirilmesi çok uygun. Yani meydan okuyorum ama seni düşman olarak görmüyorum. Yani bir yalnızlaştırmacı. Bu da CHP ile ilişkilendirilen entelijansiyanın tutumuydu. Yalnızlaştırıcı yani. Yalnız ve güzel ülken. Yok yani. Biz aynı sahadayız. Sizinle rakibiz ve eşit düzlemdeyiz yani. Hani
Hatta
gel şimdi yetmedi.
centilmenlik yapıyor. Bak ben hazırlanıyorum, sen de hazır ol. Yarışacağız. Haberin olsun diyor. Yani ansızın karşısına çıkmıyor.
Evet, dolayısıyla bu Erdoğan'ın yalapşap kullandığı bir şeydi. Çok kötü kullandığı bir şeydi ve onu Erdoğan da bunun üzerine şu 2 ayda sahiden böyle çok yapısal biçimde gidilebilirse Erdoğan'ın aslında bizi nasıl parya haline getirmiş olduğu vesaire filan da buradan kamuoyuna gösterilebilir. Yani şimdi bu parmak boyası tartışması olmuş ve bu tartışma sırasında AKP'li galiba Yüksek Seçim Kurulu üyesi mi? Galiba, yani bir tanesi AKP'li birisi. Türkiye Uganda değil falan gibi laflar etmiş. Yani ya sen bunu nasıl ki, yani kim olarak bunu söylüyorsun da Türkiye mesela diyelim ki Uganda'nın başkanına Trump akıllı olan çocuğum türünden bir mektup yazmış olsaydı yani o kimse Uganda'nın başkanı bilmiyorum yani ya da başka herhangi bir ülkenin başkanı, Muz Cumhuriyeti'nin başkanı böyle bir mektup alsa yani hiç değilse bir gürler ya. Ve Erdoğan bunu sineye çekti. Bu adamdan bize böyle işte bir uluslararası kahraman vesaire filan falan hikayesi anlatılıyor işte. Şimdi oradan bir bilmem ne kadar zaman Rusya'nın tezlerini Avrupa'da, Batı dünyasında dile getiriyor olan adam işte bir şey gördüğünde, işaret gördüğünde, bir Amerikalı sıradan bir yetkili Ankara'ya gelip de diş gösterdiğinde Rusya'ya ihracat şeylerini sınırlıyor vesaire. Şimdi bu adamın ne kadar aslında kof bir hikaye anlatmış olduğu, Batı düşmanlığı yapıp onlarla rekabet edemediği
Evet.
pekala anlatılabilir ve bu sadece Erdoğan'ın sonunu getirmez. Bu anlamda böyle bütün, nasıl diyeyim, hamasetin sonunu getirebilir Türkiye'de. Çok hayırlı bir şey olabilir. Dolayısıyla yani ben Kılıçdaroğlu'nun o videosunu izlerken ya bir dakika bunlar problemleri nihayet doğru teşhis etmişler duygusuna kapıldım. Umuyorum.
Ya da bu sahiden Kılıçdaroğlu mu filan da diye düşünmüş de olabilir. Fake bir şey de olabilirdi yani, Kılıçdaroğlu adına birisi konuşuyor da olabilirdi.
Ya birileri hazırlamıştır onu zaten. Önemli olan o birilerinin o meydanı açması. Yani bunu bu sefer doğru adamları, yani dediğim gibi bunu sulandırmazlarsa başka mevzularla falan, böyle hani hikaye olmaktan çıkarmazlarsa bu hikaye seçimi almakla kalmaz benim kanaatim. Benim tanıdığım Türkiye'de sadece seçimi almakla kalmaz. Türkiye'yi sağaltır. Yani biz hep birlikte ve uluslararası bir ligde oynuyoruz. Kaynaklarımızı doğru kullanırsak şimdi olduğumuzdan daha yüksek puan sıralamasına daha yüksek yerlere gelebiliriz. İşimiz de budur yani. Kimseye düşmanlık etmemiz, kendi kendimize kavga etmemiz falan var. Bunlar manasız işler yani. Asıl işimiz bu. İş budur yani toplum olarak. Noktasına gelinebilirse o zaman Türkiye'nin siyaseti de siyasi gündemi de sağlatılabilir. Dolayısıyla çok verimli bir damar bu damar. Bunu yani yaklaşık 30 yıldır ben bu damarın üzerine oynanması gerektiği konusunda ısrarlıyım. Dolayısıyla hani dinlerken böyle hani Kılıçdaroğlu'nun videosunu açmıştım ve bir yandan oyun oynuyordum yani. Birdenbire mevzu buralara gelince oyunu durdurdum. Videoyu geriye aldım, yeniden izledim falan yani. Böyle bir ihtiyaç hissettim. Benim tanıdığım Türkiye için en elverişli, en ehven program budur. Dediğim gibi ısrar edebilecekler mi, altını doldurabilecekler mi göreceğiz yani. Umarım.
Bu Özal zamanında işte Denizli tekstilde ihracata başladı. Son zamanlarında daha kuvvetli bir ihracat oldu. Ve insanlarda öyle bir moral yükseldi ki işte Avrupa'daki filanca oteldeki çarşaflar bizim ürettiğimiz çarşaf. Oradaki havlu bizim, işte oradaki giysi bizim ürettiğimiz giysi diye bayağı herkes böbürleniyordu. Yani işçisi de aynı şekilde keyif alıyordu, patron zaten keyif alıyordu, mühendis de keyif alıyordu. Yani bambaşka bir hava oluşmuştu orada.
Ya tabii ki oyunun kuralı budur zaten. Sonuçta sen şimdi bilmem kimin malını kullanıyorsun ve işte bunu niye üretemiyoruz diye bir komplekse sahip isen, evet bak onu kullandığında ben üretiyorum dediğin zaman buradan kendine bir varlık sebebi, bir kıymet çıkarabilirsin yani bunu, ve oyun budur zaten yani. İlaveten de dünyanın mevcut şartlarında sahiden de eğer Erdoğan'ın yerinde aklı başına bir adam olsaydı, Türkiye'nin şimdi olduğundan çok daha, ya böyle kavga eden birisi olmak yerine rekabet eden birileri olsaydı Türkiye'de, bu konjonktürde Türkiye çok çok başka yerlerde olabilirdi yani. Umarım önümüzdeki konjonktürde bu anlamda çok ümitsiz görünmüyor. Başka başka fırsatlar çıkacak gibi görünüyor. Yani bu işte bu Amerika'daki banka batışları vesaire falan çok nereye doğru evrileceğini tahmin etmek zor ama yani dünya ekonomisi kabuk değiştiriyor. Bu kabuk değiştirmek zorunda kalıyor. Bu kabuk değiştirme sürecinde Türkiye pekala yepyeni fırsatlar bulabilir yani.
Evet, bu video gerçekten.
Sadece ekonomik değil yani. Buradan hani daha önce konuştuk. Sadece ekonomik değil. Şimdi buradan bir otokrasiyi sandıkla devrilmiş olması sebebiyle projektörlerin kendi üzerine çevrilmesi üzerinden siyaseten vesaire ve işte buradan hani bir de bir Kürt barışı falan çıkarılabilirse bölgesel bir oyuncu olmak hasebiyle vesaire sayısız şey çıkar. Yani yeter ki
Bunların önemli bir kısmı olduğunda zaten Türkiye pek çok ülkeye örnek olmuş olacak. Farklılıkları bir araya getirip işte otoriter gidişe dur deyip kendi iç sorunlarını çözebilen ve bu üstelik bir de üretim yaparak Batı'yla da kafa tutuşan, yarışan ya da rekabet eden bir ülke konumuna geliyor ki bu herhalde yüzlerce tez konusu olur.
evet yani ve buradan bizim kendimize duyacağımız güvenin artmasıyla birbirimize duyduğumuz öfkenin azalmasıyla falan birçok yol almak mümkün. Yani eğlenceli hayatlar yaşamak mümkün. Yani çocuklarımız sahiden de o zaman yurt dışına gitme hayali kurmaktan vazgeçebilirler ve işte bir arada güzel güzel yaşayabiliriz yani kalan ömrümüzü. Dolayısıyla bu Yani yoksulluksa yoksulluğu çekmek konusunda bu toplum idmanlı yani. Orada bir sıkıntımız yok. Ama hani bu bir kendini aşağılama haline aldığı zaman katlanılmaz bir şey oluyor. Onun üstesinden gelinebilir bu programla. Dolayısıyla ben birdenbire ümitli ve iyimser oldum Kılıçdaroğlu'nun o videosunu duyduğumda. Tekrar o marjımı koyayım yani. Bu böyle bir videoluk kalmazsa. Çünkü o billboardlar bir billboardluk kaldı, bir kampanyalık kaldı yani. Arkasına önüne bir şeyler konmadı. Ondan sonra olup biten hiçbir şeyde ona atıfta bulunulmadı yani. Dolayısıyla bu da şimdi burada bu videoda kalabilir. O zaman ben de kompozisyondan verdiğim 10'u siyasetten verdiğim sıfırla dengelerim yani. Yine bütünlemeye bırakırım.
İstersen Meral Akşener'in de durumunu bir şey yapalım. İstanbul İzmir Kongresi'ne katılmadı. Kongresine. Sanki yeniden bir sorun üretecekmiş, altılı masada bir sorun olacakmış izlenimi de uyandırıyor bazı davranışlarıyla. Geride kaldı, hani bir bütünlük sağlandı falan dediğimiz bir noktada yeni bir sorun üretebilir mi? Ya da bu şekilde mi gider? Çünkü merkez sağ olma, AK Parti'nin boşaltmakta olduğu alanı doldurma kabiliyetini ortaya koyamadı. Halbuki buna en yakın aday idi İyi Parti. Hala bocalıyor orada. İşte MHP'nin boşalttığı yeri mi almak yoksa AK Parti'nin boşalttığı yeri mi almak? Bocalamak da biliyorsun başarıyı engelleyen bir şey. Başarı olmayınca da huysuzluk ortaya çıkıyor. Bunları bir değerlendirelim istersen.
Ben gerekçelerini, sebeplerini vesaire falan bilebilecek durumda değilim. Ama sonuçları itibariyle bakılacak olursa şimdi huysuzluğa ihtiyacı var masanın. Yani Millet İttifakı'nın biraz huysuzluğa ihtiyacı var. Akşener'in evet biraz huysuzluğa ihtiyaç var o halde ben huysuzluk yapayım diyerek yaptığını hiç düşünmüyorum da. Ama bir analist ve gözlemci olarak biraz huysuzluğa ihtiyaç var. Teyakkuzda olunmasına ihtiyaç var yani. Dolayısıyla bir zararı olacağını düşünmüyorum. Faydası oluyordur. Yani aksine. Yani öyle veya böyle hala Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi içine sindiremeyen, muhtelif sebeplerle Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi içine sindiremeyen bir kesim var. Bunlar işte özellikle gençleri, bunların Muharrem İnce gibi bir ismi de bir opsiyon olarak hayata getirdiler. Şimdi onların kaçabileceği bir adres falan olabilir. Bu huysuzluğuyla Akşener. Yani biz aslında Kılıçdaroğlu'na karşıydık ama çaresiz olduk. Şimdi veriyoruz ama bunu da Akşener dolayımından veriyoruz gibi bir icat çıkarabilirler. Sonuçta Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı oluşunun gerekçesi, Akşener tarafından dile getirilen gerekçesi kazanamaz. Ya da diğerleri kadar oyalamaz olması iyiydi. Evet tamam biz de zaten öyle düşündüğümüz için Kılıçdaroğlu'na karşıydık ama şimdi ortada da başka aday kalmadığı için oy veriyoruz demek için Akşener'in huysuzluğundan bir şeye kapı açıp Kılıçdaroğlu'na oy vermeye parlamento seçimlerinde de İyi Parti'ye oy vererek falan bir çıkış yolu bulabilir bu kesim. Yani İnce'nin yaptığı iş aslında Akşener'e ve bu huysuzluğu sayesinde Akşener'e
Doğru.
yarayabilir. Seçimden sonra bambaşka parselasyonlar olur. Şimdi bu dış politikadaki mevzulara yani işte Suriye ve Esad ve Sisi meselelerine programın başında değindik. Yine onlarla istersen kapatalım yani mevzuyu. Buralardan eli boş döndü Erdoğan. Benim açımdan bu şu açıdan önemli. Bir 2013'ten itibaren Erdoğan'ın menfaatleriyle Türkiye'nin menfaatleri arasında bir makas belirdi ve bu makas zamanla hızla açıldı. Yani öyle bir noktaya geldik ki Erdoğan'ın menfaati mi olan Türkiye'nin menfaati ne değil. Türkiye'nin derken Türkiye muhalefetini kastetmiyorum. Genel olarak Türkiye'yi kastediyorum. Yani Erdoğan kazandığı zaman Türkiye'nin kaybettiği bir durum ortaya çıktı ve bu kayıplar birikti. Erdoğan kazandı hep. Bu Türkiye'nin kayıpları birikti. İktisadi, sosyolojik, siyasi olarak çok ağır bir bedel öder duruma geldik. Şimdi öyle bir tablo ortaya çıktı ki Erdoğan kaybettiği zaman da Türkiye kaybediyor. Yani kazanırken Türkiye kaybediyor idi. Şimdi Türkiye kaybederken Erdoğan da kaybediyor diye bir durum ortaya çıktı. Normal şartlarda burada işte milliyetçi bir ajandası olduğunu iddia edenlerin zaten en baştan Türkiye'nin bu kayıpları, bu Türkiye'nin kayıpları dediğim işte 2013'te başladı o makas, 2015'te bu, 2015 değil mi? Rus
Seçim.
uçağın düştüğü.
Evet.
Orus uçağının düşürülmesiyle birlikte makas iyice derinle açıldı ve işte orada Erdoğan kazandı, Putin kazandı, Türkiye kaybetti vesaire. Bu iş böyle devam etti. Erdoğan kaybediyor. Yani Batı'da kaybediyor. Böyle giderse muhtemelen Putin'de de kaybedecek ama yani o her halükarda biraz daha muhkem duruyor şimdi. Ama İran'la kaybediyor. İran'la aşık attığı zaman kaybediyor. Mısır'da kaybediyor. Arabistan'da kaybediyor işte. Davayı verip bir şeyler kadar. Bir İsrail var yani sonuçta şimdi İsrail'le
İsrail
bir kaybediyor.
Cumhurbaşkanı'yla da görüştü ama o da tam şey değil. Yani orada Netanyahu giderek sertleşirken Türkiye İsrail'le yeniden buluştu, birleşti, şey görüşmeleri başlattı. Bu da aslında bir çelişki durumu gibi gözüküyor kamuoyunda ama bence diplomatik ilişkiyi başlatmaları yerinde her şeyden önce.
Orada işte eski düzen devam ediyor. Yani İsrail kazanıyor, biz kaybediyoruz. Erdoğan oradan bir şey kaybetmiyor yani. Burada şimdi hikayem şu. Benim derdim Erdoğan'la değil. Erdoğan yanındaki yamacındakilerin çapsızlığı sayesinde onların hepsini tasfiye edip böyle tek başına bir şey olarak ortaya çıktığında o sürecin böyle bir sonuç doğurması çok anlaşılmaz değil. Yani adam denetim mekanizması olmadığı zaman fantezileriyle bir hayat kurdu kendisine. Türkiye ile alakası yok adam. Ve işte o fantezileri sayesinde de fantezileri yüzünden de o partisinin tabanında olan dörtlük beşlik de onları 8 10 11 12 yaptı filan. O kesimin elinde rehin kaldı. Yani başlarken hikaye böyle değildi. Tekrar vurgulayayım yani işte kadınlar hakkında mesela en basiti böyle değildi. Neyse benim o adamın şeyleri çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiriyor olan milliyetçi, kendisine milliyetçi diyen kesimi bu kayıplara yani Türkiye'nin dış politikadaki olağanüstü kayıplarına sırf Kürt düşmanlığı yüzünden yeşil ışık yakması, buna destek olması. Şimdi Bahçeli çıkmış zaten adamın herhangi bir vasfı yoktu. İşte bunda bir şey vardır. Bunu söylediğinde bir hikmet vardır. Dene dene adam bu kadar yıl durdu yani orada. Adamın hiçbir vasfı yok. Yani şimdi çıkmış demiş ki Nevruz günü gerçekleşmesi hem bir tarihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmi falan falan diye HDP CHP görüşmesini böyle tarif etmiş. Okurken şey aklıma geldi. Yani biz gençken, çocukken böyle işte özellikle kızlar şey tutarlardı, defter tutarlardı işte birbirlerine bir şeyler yazdırırlardı kendisi hakkında falan filan. Ve onların böyle hani oğlan çocukları hakkında gönül koydukları oğlan çocukları onları sattığı zaman falan yazabileceği bir şey bu ya. Bu metin öyle bir metin yani. Yani bu adamı kimler reddetmiş ise kadın veya erkek bu adam da öyle bir travmaya yol açmış ki ya adam üstündeki kabuğu kaldırınca ya çıkan şey böyle ergen bir atanamamış şair yani. Ben ettiği lafları anladığım kadarıyla bunları kendisi yazıyor bir de. Yani sahiden bir şair falan zannediyor. Ve bu adama katlanan bir milliyetçi kamuoyu var Türkiye'nin. Yani bu adama bir dakika ne diyorsun sen? Bunlar nereden çıktı? Diyemeyen bir milliyetçi kamuoyu var. Ve adam partiyi resmen şey hani Erdoğan işte 3-5 tarikata şuna buna rehin verdi partiyi. Bu da partiyi böyle bu şairaneliklerle orada 3-5 gangstere rehin verdi. Bu partiler düzeni değişmeden, kamuoyları partilerine sahip olmadan bizim buradan iyimserlik üretmemiz de çok zor yani. Bunu behemal seçim biter bitmez seçimi kazanırsa muhalefet biter bitmez muhalefete bastırmamız gerekiyor ki kardeşim siyasi partiler kanunu değiştirin. Madem dede öyle seçimden sonrasından sonra hayali yok o zaman değiştir şu siyasi partiler kanunu bir nefes alalım dememiz gerekiyor yani.
Evet, peki burada bitiriyoruz o zaman. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, sizlere de teşekkür ediyoruz. Size olduğunuz destek için.
Hükümet istifa.
Pekala. Seçim yaklaşıyor artık. Hükümet istifa.
Olsun ben
Demeye devam
suçum.
ediyorum. Ben dostların desteklerine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Videomuzu paylaşırsanız, destek olmaya devam ederseniz memnuniyetimizi ifade edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.